Amerika'nın sesinde Türk dış politikası hakkında uzman isimlerden biri olan ve aynı zamanda meslektaşımız olan Sayın Bora Bayraktar'la birlikteyiz. Sayın Bayraktar, Amerika'nın sesine katkınız için şimdiden çok teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ederim.
Sayın Bayraktar, bugün Suriye'deki ateşkesin sona erdiğini taraflar açıkladı. Keza ateşkes sırasında da tam anlamıyla Suriye topraklarında silah bırakıldığını ya da karşılıklı çatışmalar yaşanmadığını söylemek de çok güç. Şu an sizin sahadan aldığınız izlenimler nedir? Ateşkesin sona ermesiyle birlikte bizim neyi beklememiz gerekir Suriye'de?
Açık söylemek gerekirse ateşkes zaten çok sahaya yansımamıştı ve Lavrov, Kerry, Cenevre anlaşması üzerine böyle bir deneme mahiyetindeydi. Zaten çok aşamalı bir şekilde kurgulamışlardı. Yani ilk önce bir 7 gün şiddetin azalması, ondan sonra eğer bu devam edecekse ateşkes sonrası diğer konuların masaya yatırılması gündemdeydi. Bir de insani yardım koridoru açılması söz konusuydu. Bütün bunlar gerçekleşmedi. Gerçekleşmediği gibi aslında çok yani Suriye İç Savaşı'nın belki de en flash olaylarından bir tanesi yaşandı. Amerikan uçaklarının, Amerikan liderliğindeki koalisyon uçaklarının Suriye ordusunu vurmuş olması son derece ciddi bir kırılma noktasıydı. Şu saatten sonra tabii ateşkesin tam olarak çökmüş olması savaşın bir süre daha devam edeceği anlamına geliyor. Benim tahminim bir taraftan özgür Suriye ordusu ve diğer muhalif güçler Halep savaşına muhtemelen odaklanmak isteyecekler. Diğer taraftan Rusya'nın ve rejimin kendi pozisyonlarını koruma ve özellikle Deir ez-Zor gibi ya da Halep gibi Hama gibi belli noktalarda pozisyonlarını güçlendirme ve eğer olursa bir yeni bir Cenevre sürecinde bir siyasi süreçte elleri güçlü şekilde masaya gelmek istiyorlar. O yüzden ben yani cephedeki pozisyonlar netleşmeden bir ateşkes ya da siyasi süreçte bir ilerleme beklemenin çok büyük iyimserlik olduğunu düşünüyorum.
Peki bu noktada şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Rusya ile Amerika'nın daha fazla karşı karşıya geldiği bir süreci mi gözlemliyoruz sizce sahadaki tablo itibariyle? Yoksa sonuçta bu iki güç müdür Suriye konusunda anlaşacak ya da anlaşması gereken?
Özellikle 30 Eylül'den itibaren, geçen yılın 30 Eylül'den itibaren bölgedeki ana aktörlerden bir tanesi Rusya haline geldi. Buraya uyguladıkları askeri güç ve rejim yanında çok net bir tavır almaları savaşın gidişatını değiştirdi. 2015 bahar aylarında Esad rejimi gitti gidecek dediğimiz bir noktadan hızlı bir şekilde toparlandı. Dolayısıyla Rusya buradaki ana aktör diyebiliriz. Amerikan tarafının biraz daha ne yapmak istediğini net olmayan bir aktör olarak belki değerlendirmek lazım. Bir yandan muhalefeti destekleyen bir tavrı var. Fakat diğer taraftan yine muhaliflerle aynı kanatta olan kendi müttefikleriyle sorunlar yaşıyor. Bunların başında da Türkiye geliyor. Örneğin bir PYD meselesi konusunda çok ciddi anlaşmazlık var. Yani rejim karşıtı cephe, Suudi Arabistan, Türkiye, Amerika, Katar gibi ülkelerin bir ortak noktada buluşamadığını görüyoruz. Bunların sahaya yansıması da aynı şekilde belirsiz. O açıdan bence ana aktör Rusya gibi Amerika'da şu anki görünümüyle olayları belli bir noktaya getirecek pozisyonda değil. Evet, belki hani bir süreci durdurabilmeye gücü yetiyor ama bir strateji ortaya koymadığı için de bu belirsizlik devam ediyor. Ama sonuçta dediğinizde katılıyorum. Yani bir sahadaki grupların pozisyonu iki Rusya ve Amerika faktörü Suriye'de belirleyici olacak gibi görünüyor.
Peki Bora Bey, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde Suriye'deki durumunu siz nasıl öngörüyorsunuz, değerlendiriyorsunuz?
Şimdi Türkiye'nin öteden beri burada uygulamak istediği bir politika var. Güvenli bölge oluşturma politikası. Buna Türkiye müttefiklerinden söylem düzeyinde destek bulsa da uygulamada yalnız kaldı ve bu Fırat Kalkanı operasyonuyla bir anlamda kendi başına bu noktayı, güvenli bölgeyi oluşturmaya çalışıyor. Bu bence Rusya ve İran'la varılan bir uzlaşma üzerinden yürüyor. O da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması. Şimdi bu operasyonda Türkiye ilk iki aşamayı hızlı geçti. Cerablus ve Çobanbey IŞİD'den temizlendi. Fakat operasyonun üçüncü aşaması ilk başta Manbij olarak görünüyordu. Fakat Manbij'de Biden'ın Ankara ziyaretinde PYD'nin silah kullanmadan çekileceği açıklaması Fırat'ın doğusuna oradaki operasyonu yavaşlattı. Şimdi görünüşe göre Elbap ikinci aks olarak güneye doğru Elbap'a yönelmiş görünüyor Türkiye. Fakat ben bunun çok hızlı yürüyebileceğini düşünmüyorum. Birkaç sebepten dolayı. Birincisi Elbap bölgesi Arap nüfusunun olduğu bir bölge. Şu ana kadar Türkiye Türkmen bölgelerinde ilerliyordu. Dolayısıyla burada bir yavaşlama olabilir. Lojistik hatlarının uzaması operasyonel bazı sorunlar çıkartabilir Türkiye'ye. Biraz daha IŞİD saldırılarına açık hale gelme olasılığı var. Üçüncü bir konu da Türkiye Elbap'a yürürken mutlaka Rusya ve Şam rejimiyle bir uzlaşma üzerinden yürümeli. Çünkü Elbap aynı zamanda Halep'e de uzanan bir nokta. Dolayısıyla Türkiye bazı güvenceler vermeden yani rejimi devirmeye yönelik ya da Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik bir harekata kalkışmayacağı güvencesini vermeden burada çok ilerleyemez diye düşünüyorum. Muhtemelen de Rus Genelkurmay Başkanı'nın Ankara ziyaretinde bunlar konuşuldu. Ve şu anda bu uzlaşma üzerinden Türkiye baba doğru yürüyor. Ama burada tabii rejimle karşı karşıya gelme gibi bir risk de var. O açıdan o kanadında yani operasyonun bu aşamasında ben çok hızlı yürümeyeceğini düşünüyorum.
Son olarak sizce Suriye barışa ne kadar yakın diye düşünürsünüz?
Yani hiç yakın olduğunu düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Ben hep şunu söylüyorum. Lübnan İç Savaşı 1975'lerden bu yana devam ediyor. Aşağı yukarı 40 yıl oldu. Yani Suriye'de en az o kadar karmaşık. Yani çok uzun yıllar, 10 yıllarca ben bu iç çatışmaların devam edeceğini düşünüyorum Suriye'de.
Biz değerlendirmeleriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkürler.